Ayrım 6.
Selahattin Efendi durumu yengesine anlattı. Kıvırkus da 3 gün önce ayağa kalkabilmişti ancak. Filişlerime sen mi bakıyorsun anne? Neneme bir şey mi oldu? Nenem biraz rahatsızlandı kızım. Dışarı çıkması iyi olur birkaç. Annesi lafını bitirmeden Rana uçuvermişti. Merdivenleri bir hamlede çıktı. Yatağında bağdaş kurmuş oturan nenesinin boynuna atıldı. Nene sen hasta mı oldun? Üşüttüm galiba yavrum benim. Annen yakı çaldı. İyice terledim. Yakında bir şey kalmaz inşallah. Boynuna sarılı küçücük kolları öpüp gevşetti nene. Rana'm benim birkaç gün pek yanıma sokulma. Neyim var Allah bilir. Ne olur ne olmaz. Ama nenem yün öreceğim seninle. Bak yapabilirim artık diyerek maşayı sağ eliyle kapıp mangalın içinde kenara kaymış 3-5 kömür parçasını teker teker ateşin üstüne koydu. Hırka öreceğim sana. Üşüme ne olur nenem. O sırada kapıdan giren beybasının kollarına atıldı. Beyba, kızım benim, hoş geldin. Beyba, defter getirdin mi bana diye sorup durumu anlamaya çalışan babasının kollarından aşağı kaydı. Etrafına bakındı, cam kenarında duran kağıt paketin bir parçasını yırttı, cebinden sağ eliyle çıkardı, yüksük kadar küçülmüş bir kalemle dilini iki dudağın arasına sıkıştırıp özene bezene sini, kafı, cim karnında bir noktayı, elifbanın en oymalı harflerini çizip Beyba bak, doğru değil mi bunlar diye gösterdiğinde Haşim Bey gözlerinde doluşan yaşları zor tuttu. Doğruydu. Hepsi doğru yazılmıştı. Sağ elle. Sofrada tabii bir şeymiş gibi bir kaşık pilavı sağ eliyle ağzına götürdü. Şaşıran Libabe Hanım kaşığı maşığı unutup kucakladı kızını. Göğsünden bir yük kalkmıştı sanki. Birdenbire şenlenip kayınbiraderine döndü. Ayol nasıl? Nasıl başardınız bu işi? Hızır aleyhisselam bu seni ziyarete daha mı erken geldi? Ne desin ki Selahattin Efendi, ne zor ne aşırı hoşgörü. İdrak yolunu açan bir dildi Hızır Aleyhisselam'ın efendi. Kevork Usta'nın başına gelenlere çok üzüldü Haşim Bey. Kolcu denen bu hayta takımıyla nasıl başa çıkılabileceğini soran biraderine, Babali baskından sonra Şeyhülislam'la birlikte kendi amiri olan Maliye Nazırı Abdurrahman Bey'in de tevkif edildiğini, ihtiyaçlılarla Prens Sabahattin yanlılarının çekişmesinden ötürü hükümet içindeki keşmekeşi, kimin hangi vekalete nezaret edeceğini pek bilinememesini, başvuracak yetkili bir makamın bulunmayışını uzun uzun anlattı. Bundan daha müsait bir zemin bulabilir miydi eşkıya takımı? Ma mafi salah diye tamamladı sözünü. Bir aya kalmaz İngilizler topumuzu gene Londra'da toplar. Rumi'nin alacak verecek hesabını kendi bütçelerine göre biçip bu işi hallederler. Seferberlik denen istismar da tarihe karışır. İnşallah. Ne gider ne kalır ağabey? Ha, orasını hiç sorma. Pay tahtı cihan Osmanlı'ya kalırsa öp başımıza koyalım. Ertesi akşam Haşim Bey kızına bir düzine defter, kılıf içinde çeşit çeşit kalemler, biraderine kitap, tanıdık bir ecza deposundan bulabildiği kadar ilaç, pamuk, sargı bizi getirdi. Rana defterlerin yarısını amcasına uzattı. Defterlerini ben karaladım dedi. Gece yazacak kağıt bulamadındı, gördüm ben. Ne bir his var, tatlı casusum benim. Kılıftan çıkardığı süslü bir kalemi de amcasına uzattı Rana. Bunu da garbi sever. Ben burada kalacağım. Neneme hırka öreceğim dedi. Amcasının çiftliğe döneceği gün yanaklarından ilk defa sızan yaşları saklamak için anası gibi taşlıktaki hamama gizlendi Rana. Kanının gıcırtısı uzaklara vardıkta mutfaktan bir somun ekmek aldı, gidip Didi'nin yadigarı pilişleri besledi. Kümesin önünde daldı kaldı ta öğleye kadar. İçine doluşan sevgi uzaklaşan amcasıyla beraber hasret denilen hissi. Hastalanan nenesine öreceği hırkaysa mesuliyetin çömezi vazife mefhumunu yeşertmişti içinde. Gelişi güzel bildiğini okuyan delişmen kız kahvaltıdan sonra pilişlerin bakımı, pilişlerden sonra öğleye kadar nenesiyle 200 sıra örgü, yemekten sonra Raşit Efendi ile hecelerden kelimeler ve akşamları beybası ile birlikte geçirdiği saatlere göre ayarlıyordu gününü. Beybasından öğrendiklerine ayrı bir merak sarmıştı Rana. Üsküdar Galata derken harita üzerinde denizlerin ötesine kadar uzadı gittiği yeryüzü. Ayasofya geçmişi Bizans'a taşıdı. Gazetelerde okudukları yabancı kavramlar izahat bekliyordu. Haşim Bey çareyi Rüşdiye'de okutulan tarih ve coğrafya kitaplarını alıp getirmekte buldu. Çiftlikten dönüşün üstünden 1,5 ay geçmişti. Atsız bir araba resminin yanında Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın otomobilinin içinde vurulduğunu yazıyordu gazete. Bu arabanın atı nerede? Otomobil ne demek beyba? Kendi kendine hareket eden demek kızım. Allah ona camı vermiş. Okumaya dalmış Haşim Bey kızına laf yetiştirmek gayretinde. Allah'ın işine akıl ermez kızım. Bak bu sefer paşanın canını aldırmış diye söylendi. Kime aldırmış peki? Sen bana az müsaade et yavrum. Okuyup anlayayım. Bakalım kim becermiş bu işi. Bir değil, 8 kişi becermişti bu işi. Sadrazam Beyazıt'taki Harbiye Nezaretinden Bağbali'ye gelirken otomobili divan yolunda bir cenazeye rastlayıp durmuş. Durmasıyla birlikte yandaki arabadan fırlayan 8 cani ellerindeki tabancaları boşaltmışlar sadrazamla yavirin üstüne. 5 kurşun yiyen Mahmut Şevket Paşa oracıkla can vermiş. Beyba, kim becermiş bu işi? Bir değil kızım, 8 adet serseri. Kim onlar Beyba? Ninemi kızdığı görünmez adamlar mı? Hayır yavrum, bunlar bilinen kişi. Hepsi de yakalanmış. Tetiği çekenler yakalanmıştı ama işi tertipleyen Prens Sabahattin'le avenesi yurt dışına kaçmıştı. İhtiyatçıların örfi idareyi yeniden yürürlüğe koyması, kaçakların mallarına el basması, şüpheli gördüğü yüzlerce kişiyi Sinop'taki zindanlara kapaması, tetikçilerle birlikte Sultan Reşat'ın damadı dahil 30 kişiyi dar acınında sallandırmasıyla dehşet havasına büründü İstanbul. Abdülhamit devrini aratmayacak katmerli bir sansürün gazete haberlerini kısıtlamasına rağmen ölmek, öldürmek, idam, cana kast benzeri kelimeler gazete sütunlarından hiç eksik olmuyor. Bu ölüm kalım, canlı cansız meselesini anlamaya çalışıyordu Rana. Serseriler bir paşanın canını canlı bir arabanın içinde almışlar. Başka paşalar bu can alan serserilerin canlarını onları ağaca asmak suretiyle almışlar. Bu canları almayı aldırmayı Allah Baba emretmiş. Eline geçen canları arabaya mı vermiş? Araba zaten canlıymış. Bu can ne demek oluyor Beyba? Cevap vermeden önce çok düşündü Beybası. Can bir nefes, bir soluk bence Rana. Masanın üstünde duran aynayı alıp şöyle bir hohlayıverdi. Bak nasıl buğulandı. İşte bu soluk bittiğinde insanda can kalmıyor. O canlı arabada böyle hohlar mı Beyba? Dairede bile bu kadar ahiret suali sormuyorlar kızım. Ahiret nedir Beyba? Anlaşılan öyle kolay kolay işin içinden çıkamayacak daha Haşim Bey. Gel işi başından alalım diyerek cumbanın içine kızıyla birlikte oturdu. Şu camdan dışarıya bak Rana. Bak gök, deniz, evler, insanlar, ağaçlar, kuşlar bunları herhalde bir yaratan olsa gerek. Beni annem yaratmadı mı Beyba? Olsun peki bu dünyaya seni annen getirdi. Onu kim getirdi? Ninem. Git bakalım geriye nineni kim getirdi? Git ta başlangıca ilk nineye git bakalım. İlk ninenin ninesi olur mu? Olmaz. Peki onu kim peydahladı? Soru sormak ne kadar kolaysa cevap vermek o kadar zordu. Diyecek bir şey bulamadı Rana. İşte o ilk nineyi de onun beyini de bir yaratan var değil mi? Biz Müslümanlar ona Allah diyoruz. Başkaları başka adla anarlar. Her şeye kadirdir Allah. Doğduğunda sana ilk nefesi veren de o, vakti geldiğinde o nefesi alacak, aldıracak olan da. Beyba, ben Allah'ın kızının kızı mıyım? Sen, nenen, annen, ben, herkes onun evladı yavrum. Gidip bir şey istesem yapar mı? Bir an boğaz semalarına dikildi Haşim Bey'in gözleri. Şu 7 kat göğün üstünde oturur derler. Bugüne kadar gidip gören olmadı. Sen onu görmesen de o her şeyi görür. Her şeyi bilir Rana'm. Dediklerini yaparsan sevgili kulu olursun. Dedikleri ne Beyba? Rahlin üzerinde duran Kur'an-ı Kerim'i gösterdi Beybası. Bak dedikleri bu kitapta yazılı kızım. Sözün sonunu beklemeden sedirden inen Rana, Rahlin üzerinde açık duran Kur'an'daki yazıları ıkına sıkına heceledi, hiçbir şey anlamadı. Beyba, ne diyor bu yazılar? Senin gibi konuşamaz mı Allah? Rana'm dedim ya. Bu ahiret sorularını bir günde anlaman zor. Aklımın erdiği kadarını her akşam biraz yavaş yavaş anlatırım sana. Hani söylemedin ahiret nedir Beyba? Bırak şimdi ahireti. Allah'tan ne isteyecektin? Söyle bakayım bana. Nenem çok üşüyor. Artık iyileşsin, üşümesin diyecektim Allah'a. Haşim Bey her akşam eve dönüşünde kızıyla birlikte cumbanın içine oturuyor. Kadir Allah'ın yüceliğini, kelam-ı kadimin ne için yazıldığını anlatıyor, iman sahibi her Müslümanın 5 adet farzı yerine getirme mecburiyetini de tekrarlıyordu arada. Hacca gitmenin, zekat vermenin ne olduğunu pek çıkaramadı Rana. Ramazan ayı yakındı, işe oruç tutmak, namaz kılmakla başlamak istiyordu. Epey zorlandı kelime-i şehadeti telaffuz edebilmek için. Eşhedü en la ilahe illallah. Anasını babasını yaratan madem öyle istiyordu olsun öyle deyiverecekti. Ama sonra nenesinin iyileşmesi için hangi dille yalvaracaktı Allah'a? 5. Evet, Allah'ın takdiri olsa gerek, Rumeli'de Osmanlı'nın elini kolunu budayan Balkan milliyetçileri birbirine düşmüş, ganimetten istediği parçayı koparamayan Bulgarlar, ilanı harbe falan lüzum görmeden bu kez eski yandaşları Sırp'ın Yunan'ın üzerine yürümüş, Karadağlıların, Ulahların da işe karışmasıyla Osmanlı'nın sabık Rumeli'sinde yaşananlar tam bir it dalaşına dönmüştü. Fırsat bu fırsat, oruç ayına 2 hafta kala savunmasız kalan Kırklareli'ni Edirne'yi geri almakta vakit kaybetmedi Miralay Enver Bey. Doğum sancısı gibi 9 ay 10 günlük ölüm kalım mücadelesinden sonra bataklıkta yeşeren Nilüfer çiçeğini andırdı bu iki güzel havadis. Edirne'den öteye, karada, adalarda 33 sancak koparılıvermişti Osmanlı'nın böğründen. Haşim Bey'in biraderine söylediği gibi şükretmek gerekirdi. Payitahtı Cihan kurtulmuştu şimdilik. Rumeli'deki it dalaşını bu kez uzaktan seyreden Osmanlı'da ardı arkası kesilmeyen seferberliğe ara verilmiş, malın mülkü müsaade edilme ihtimali bir süre için ortadan kalkmıştı. Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi gene yazın uzun ve sıcak günlerine rast geliyordu. Mesai saatleri kısıtlanmasına rağmen o sıcakta işe gitmeyi, akşam aç susuz bayır yukarı eve dönmeyi göze alamayan Haşim Bey, paytona yeni bir beygir satın aldı. Mahyaları seyredebilmek için Üsküdar'a geziye gidileceğini öğrenen hanımlar pür neşe yeldirmelerine sarılıverdiler. Bacını kara çarşafına bürünüp paytona yerleştiğini gören Rana'nın, ''Ben nenemle evde kalacağım.'' demesinin sebebini anlayan Libabe Hanım, ''Sıkışmaya gerek yok, siz bir dolaşın gelin. Biz de sonra gideriz diyerek bacıyla gençleri gönderip kızına döndü. Kızım, bacı ne yaptı ki sana? Biraz düşündü Rana. Çok şey geldi aklına ama annesinin bilmesi gerekenleri suçlarmış gibi kendisine sormasını pek azmedemedi. Hiç, sevmiyorum ben onu deyip nenesinin yanına gitti. Paltonun dönüşünde annesi gelip kendisini götürmek istediğinde gene direndi Rana. Binde bir gezintiye çıkacağız kızım, neden terslik edersin diyen anasına omuz sikmekle yetindi. Sen hiç mumla yazı yazıldığını gördün mü kızım? Gökyüzünde asılı duran yazıları gidip birlikte görelim diyen beybaşını hemen ayak uydurdu, paytona bindi nihayet. Gece karanlığında gerçekten gökyüzünde asılı gibi duruyordu mahyalar. Üsküdar meydanında sağa baktığında Şemsi Paşa Camii'nin üstünde ateşten yazılmış gibi duran Bismillah'ı heceledi. Sola baktığında Mihrimah Sultan Camii'nin üstünde Ya Kerim'i okudu. Gökleri yazısıyla aydınlatan Allah'ın kudreti karşısında ilk in hayretten ağzı açık kalan Rana az sonra toparlandı. Neden öyle söyledin beyba? Mumla yazmamış ki, mumları dizmiş yan yana. Kim bu kızım? Allah baba demedin mi? Öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum kızım. Yarın Ramazan'ın ilk günü, daireler tatil. Gündüzün gene gelir bakarız. Mum değil onlar. Kandilleri iki minare arasında geldikleri telleri asar mahyacı denen ustalar. O ustalara ilhamı Allah verir. Sen ise o ihtişam önünde sanırım Cenab-ı Hakk'a vardın. Haşim Bey hanımıyla kızını eve bırakıp yatsı ve ardından teravih namazını kılmak üzere tekrar Üsküdar'a Şemsi Paşa Camii'ne gitti. Geç vakit eve döndüğünde kızını cumbanın içinde karşı sahili seyrederken buldu. Kızım sen daha yatmadın mı? Karşı yakadaki mahyaları eliyle işaret eden Rana, beyba bak ne güzel. Okuyamıyorum ama bu tarafta tepelerin üstünde, o tarafta denizin üstünde, her yerde karanlık aydınlanmış. Neden her geceyi böyle aydınlatmıyor Allah? Mübarek Ramazan'ın gecesine ve gündüzüne dair anlatılacak çok şey vardı ama, kızım geç oldu artık, yatma zamanın geldi geçti bile. Daire tatil dedim ya, yarın konuşuruz olur mu diyen beybasının takkesini giyip rahlenin önünde bağdaş kurduğunu gördü. Sen yatmayacak mısın beyba? Biraz Kur'an okuyacağım kızım, sahurdan sonra yatarım artık. Tekrar cumbanın içine oturan Rana, ben de oruç tutacağım, namaz kılmak istiyorum seninle diye tutturdu. Bana yalnız bir şey daha söyle beyba, nenemin iyi olması için nasıl, ne diyeceğim Allah'a? Dile söze gerek yok, içinden niyaz et, Allah inayetini kulundan esirgemez kızım. Hemen oracıkta içinden bildiği dille yalvardı. Oruç da tutacaktı, namaz da kılacaktı, tesbih de çekecekti imana gelen küçük kız. Libabe Hanım Ramazan'da adet usul gereği iftarda olsun, sahurda olsun beylerle birlikte sofraya oturmazdı. O gece kızlar peynir, zeytin, pilav, musakka, hoşaf dolu bir tepsiyi selamla, ikinci bir tepsiyi de nenenin rahatsızlığını unutup mabeyine götürdüler. Kur'an okuyan beybasına yaslanmış, yerle gök arasında kanat çırpan Rana, davulcunun güm gümüyle yerinde hopladı. Uyku mahmurluğuyla ben de oruç tutacağım diye peltek peltek söylenince Libabe Hanım, madem öyle, Gel kadınlar kısmına işi layıkıyla yapalım diyerek kızını aldığı gibi mabeyinin nenesine götürdü. Ben de oruç tutacağım diye gözlerini ovuştura ovuştura söylenen torununu kucağına oturttu nenesi. Tutalım yavrum, hep beraber tutalım. Gel bir şeyler yiyelim. Gün uzun, acıkırsın. Yiyesi yoktu Rana'nın. İstemiyorsan yeme yavrum. Çarşafa girmemiş kızlar orucu direkli tutar. Direkli ne demek nene? Bak, sabah ezanı okunacak birazdan. Ezandan sonra ta öğleye kadar bir şey yemek yok artık. Sahurda yemediğini öğleyin yiyeceksin. Öğleden ta iftara kadar gene oruç, yemek yok. Çok susarsan su içmene izin var. Sen de öyle mi yapacaksın nene? Rahatsızlığından ötürü nenesine orucu yasaklamış hekim. Ben çarşafa gireli çok oldu yavrum ama birlikte direkli tutarız orucu, emin. Ezanın sesi yükseldiğinde rüyalar diyarına çoktan dönmüştür Rana. Ertesi gün uyandığında vaktin geç olduğunun farkına vardı. Aklına pilişleri geldi. Pilişler de oruç tutmazdı ya. Ambardan arpa, mısır, çeşmeden bir şişe su, kümese vardığında hain evlat, ibiği büyük horoz tavuklardan birinin sırtına binmiş gagalıyordu zavallı biçareyi. Kovaladı horozu, silkinen tavuğu okşadı. Horozdan gayrı her üçünü eliyle besledi, suları tazeledi, söylene söylene tel kapıyı kapayıp gitti. Kendi de acıkmıştı. Gözlerinin önünden tereyağlı reçelli bir dilim ekmek geçti. Ama öğle vakti, direk ne direkse oraya varana kadar yemek yemek yasaktı. Kulak kabarttı, ezandan haber yoktu. Beybazıyla mahyaları görmeye gidecekti. Açlıktan olsa gerek, unuttu. Nenesiyle iki sıra örecekti, şiş elinde, aklı horoza takılıp kaldı. Nene, bacıya vereyim mi horozu? Neden yavrum? Öbürlerinin sırtına binip dövüyor. Gelip çatmıştı anlatılması gereken ahval. Ne desin nene? Tavukların büyüdü yavrum. Yakında follukta yumurta bulursun. Yumurta civciv vermez horoz öyle yapmasa. Ne yapıyor ki horoz? Civcive can veriyor. Bir garipti bu horoz işi. Canı Allah vermez mi nene? Anlaşıldı. İşin içinden çıkamayacaktı nene. Rana, beni seviyorsan bir iki yıl daha sabret. Bu hikmeti çarşafa girdiğin gün anlatırım sana. Ezan nenenin imdadına yetişti. Libabi Hanım zeki, azimli kızıyla gururlanıyor. Sağ elini kullanmaya başladığından beri gelecekte ailenin övüneceği bir evlada sahip olduğuna inanıyordu. İnanıyordu ama beybasının, hele hele nenesinin onun bir dediğini iki etmeyip şımartmasına da endişeyle bakıyor, bir şey de söyleyemiyordu terbiye icabı. İleride hangi koca tahammül ederdi bunca inat, bunca sorgu suale? Aile geleneği uyarınca iftarda mahallenin fakirine verilecek yemek için bahçeye çardak kurdurtmuştu Haşim Bey. Direkli de olsa orucunu tutmuş, beybasıyla iftar etmeye hazırlanan Rana'yı elinden tuttu annesi. Sahurda ne yaptınsa iftarda da aynı şey. Kadın kısmının yeri ayrı diyerek kızını camın önüne götürüp bahçede çardak altına toplanmış orucu açmak için ezanı bekleyen cemaati gösterdi. Bak şu insanlara, içlerinde kadın var mı? İçlerinde kadın yoktu. Kızım, çocuksan çocukluğunu, büyüksen büyüklüğünü bil. Çocuklar oruç tutmaz. Sen büyükler gibi oruç tutmak istedin, tuttun, ne âlâ, Allah kabul etsin. Ama şimdi iftarı da büyük hanımlar gibi erkek sofrasından ayrı yerde açarsın. Çardak altındaki cemaate dönen Rana, bu adamların kızları yemek yemez mi peki? Yerler ama evlerinde anneleriyle birlikte yerler. Orucu namazı farz kılan erkekle kadının yerini bellemiş, sokakta yüzünü gözünü saklayan erkeğe hiç rastladın mı sen? Böyle gelmiş, böyle gider. Örf adete alıştır kendini kızım, sonra azap çekersin. Bu tarz davranmakla kafası çalışan kızının şımarmasına meydan vermemeye çalışıyorsa da, onun o yaşta neden dinin icablarını yerine getirmekte böylesine hevesli olduğunu tahmin ediyordu anası. Nenesine düşkündü malum. Allah gecinden versin, ecelin ilacı yoktu. O zalim sukutu hayal ise ecelden bin beterdi. Nenesine bakarak birkaç kez eğildi, doğruldu. Secdeye vardıktan sonra dayanamadı Rana. Namaz kılarken neden ağzın kıpırdıyor nene? Zikrediyorum yavrum. Ben de edeyim nene, ne demem lazım? Ne demesi lazım? Kendisini bile ezbere tekrar ettiklerini nasıl anlatacaktı kıza? Kelime-i şehadeti biliyorsun değil mi? Biliyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Benim akıllı yavrum, sen namazı durduğun müddetçe onu tekrar et yeter. Ramazan boyunca her gün direkli orucunu tuttu. Akşamları 5 yerine farz olan 3 rekat namazını kıldı. Nenesiyle karşılıklı elhamdülillahı 99 kez tekrar ederek tesbihini çekti, duasını etti. Son gece iftardan sonra Beybağsı'nın Hacı Aile Raşit Efendi ile bayram namazını kılmak için sabah erken Üsküdar'a Şemsipaşa Camii'ne gideceklerini duyan Rana, "Beybağ ben de geleceğim," diye tutturdu. "Abu, olmaz olmaz, günah sokarsın herkesi." Gene nereden çıkmıştı bacı? Neden günah sokacakmış herkesi? Herkes gibi o da orucunu tutmuş, namazını kılmış, duasını etmişti. Neden gelemem? Ne günah işledim Beybağ? Hiçbir günahın yok yavrum. Bayram namazını değil camide, evde bile kılmak caiz değildir hanımlara. Beraber gitsek de içeri almazlar korkarım. Haksız bir yasağa isyan eden Rana'nın bakışı anasına takıldı. Azap çekersin diye tekrarlıyordu sanki karşılaştığı gözler. Sevabıyla, günahıyla Ramazan geldi geçti. Bayramın ilk sabahı sokak tarafındaki pencerenin kafesi arkasından ziyarete gelenleri seyreden Rana, uzaktan gıcırdayan Kaan'ı fark etti. Kapıdan deli gibi fırlayan kız, eşikte eğilmiş pabucunu çıkaran adamın fesini uçurdu. Sokağa çıkar çıkmaz çarşaflı bir hanıma tosladı. "Didi!" Didi yere ayak basmasa öküzlerin de üzerinden atlayacaktı deli kız. Atıldı pala bıyık bırakmış amcasının boynuna, başındaki poşusuna takıldı. "Didi, bu sefer sen Didi dede değilsin." "Ya neyim bu sefer?" Rana elini yumruk yapıp çenesine götürdü. "Şöyle yapsana Didi." Elini yumruk yapıp çenesine götürdü amcası. "Bak şimdi gördün mü, karagöz Didi oldun. Seni gidi muzip zenne, nenenin hırkasını ördün mü? Her gün iki sıra örüyorum ama bitiremiyorum Didi. Bazen yanlış oluyor." Neden yanlış yaptığını düşünür gibi bir ara duraladı. "Ama nenem artık üşümüyor ki Didi. Beraber oruç tuttuk, namaz kıldık, dua ettim. Allah iyileştirdi onu." Zengin, fakir, mahalleli, eş, dost, bayramlaşmaya gelenlerin arkası gelmiyordu. Kapının önündeki eşik envai çeşit pabuçtan geçilmez olmuştu. Kadınlar hareme, erkekler selamlığa, şeker, kahve, muhabbet, sohbet. Akşam ezanından sonra ancak anasının babasının elini öpebildi Selahattin Efendi. Çiftlikten getirdiklerini Kaan'dan çıkarırken iki teneke kutu uzattı Rana'ya. "Garbis bunu sana, bunu da Berco teyze neneye gönderdi." "Ne var içinde Didi?" "Bal, çam balı, bir tat da gör. Hepsini birden ham etme sakın.